Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyiden evvelin ve'l-ahirin. Esselamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneleri Gülistanı, Hazreti Hafsa annemiz Gülistanı 16. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle kaldığımız yerden Resulullah Aleyhisselam'ı annelerimiz yönünden tanımaya, çalışmaya devam edelim inşallah. Resulullah Aleyhisselam ilk ve son haccı olan o büyük ibadet yolculuğundan döndükten sonra çok şiddetli olmasa da o an için hastalanmıştı. Fakat kısa sürede kısmen de olsa düzelmişti. Hazreti Hafsa annemiz de içlerinde olmak üzere bütün annelerimiz canla başla hizmet etmişler. Günler böyle güzel geçiyordu. Günlerden bir gün Resulullah Aleyhisselam mescitteki minberi üzerine çıkıp oradan şöyle buyurdu. Ey insanlar, ben rüyamda gördüm. Rüyamda kollarımda altından iki bilezik gördüm. Ben rüyamda kollarımda altından iki bilezik gördüm. Onlardan hiç hoşlanmadım. Üflediğim zaman ikisi de uçup gitti. Ben bunları Yemen sahibi ile Yemame sahibi olan iki yalancıya yorumluyorum. Yemen ve Yemame. Onlardan biri Ansi olup diğeri de Müseylime'dir. Ansi ve Müseylime. Allah ve Resulü doğruyu söyler. Sahabiler böyle cevap verince sevgili annelerimiz de elbette diye iç geçirdiler. Diğer taraftan da çok endişelendiler tabii. Resulullah Aleyhisselam'ın rüyasının sıradan bir rüya olmadığı, sadık olduğunu çok iyi biliyorlardı çünkü. Bu iki nasipsiz ne yapacaklardı acaba? Aradan çok zaman geçmedi ki ilk kötü haber Yemen'den geldi. Gelen haber şu. Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden Esvedül Ansi, Aleyhisselam Ansi demişti işte bu. Esvedül Ansi kendisinin Yemen bölgesi ve çevresine Allah'ın elçisi olarak görevlendirildiğini söylüyor. San'a kentini ele geçirdi. Ona tabi olan, ona inanan askerleriyle her geçen gün daha da güçleniyor. Kendisine iman etmeyenleri öldürdüğü gibi tabi olmayanların da her şeylerini yağmalayıp talan ediyor. Yemen'de bulunan vali, muallim, kadı ve diğer görevli sahabiler değişik yerlere kaçıp saklanmak zorunda kaldılar. Haber bu. Resulullah Aleyhisselam hemen ashabıyla toplanıp istişare etti. Meşveretten hemen sonra Yemenli olan Hazreti Vebir bin Yuhannis yazılan mektup ile bölgeye gönderildi. Valiler başta olmak üzere Yemen'deki bütün Müslümanlar aynı sorumluluğu alarak bu yalancı sahtekarı ortadan kaldırmak için hemen harekete geçmeleri emredildi Resulullah aleyhisselam tarafından. Sevgili annelerimiz arasında olan Hafsa annemiz de bu sefer daha çok hüzünlendi, üzüldü. Çünkü Resulullah aleyhisselam biraz rahatsızdı. Aldığı bu haber onu daha çok rahatsız etti. Hasta haliyle bile ümmeti için çırpınıyordu Resulullah aleyhisselam. Sevgili annelerimiz ona hizmete can atarken bir an önce bu işlerin de bitmesini istiyorlardı. Çok geçmeden bekledikleri güzel haberi aldılar Yemen'den. Yemen'den Medine'ye gelen heyettekilerden biri olan Hazreti Firuz Eddeylemi yalancı ve sahtekar Esvedül Ansi'yi öldürdüğüne dair haberi ulaştırdı Resulullah Aleyhisselam'a. Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden Esvedül Ansi adlı sahtekar öldürüldü ya Resulallah. Şimdi efendim, burada her ne kadar konumuz annelerimiz ise de İslam'ın annesi babası yok, çocuğu, erkeği, kadını yok. Olayın içindeler hepsi. Burada böyle konuya sıra geldiğinde hangi annemizi sizlerle paylaşıyor olursak olalım, muhakkak mutlaka bu açıklamayı yapıyorum. Şimdi bu konular işlenirken İslam tarihi ve siyer kitaplarında yalancı peygamberler deyimi kullanılıyor. Hatta bu isimde kitaplar da var. Yalancı peygamberlere mücadele isminde makaleler, yazılar da var. Yalancı peygamberler. Maalesef çokça kullanılan bu deyim çok hatalı bir kullanım şekli. Bazıları yalancı peygamber deyimini kullanırken bazıları da sahtekar peygamber deyimini kullanmaktadır. Sahtekar peygamberler, yalancı peygamberler. Şimdi biraz düşünmeye davet ediyorum sizi kıymetli dinleyenlerim. Bildiğiniz gibi yalancı deyimi yalan söyleyen kişileri tanıtmak için kullanılır. Yalan söyleyen, yalancı. Sahtekar deyimi de yine sahtekarlık yapanlar için kullanılmakla beraber o da bir nevi yalancı karşılığı gibidir. Yalancı hoca, yalancı öğrenci, yalancı doktor, ne bileyim yalancı işte diyelim avukat. Şimdi böyle ifade kullanıldığı zaman ne anlaşılıyor bir bakalım. Yalancı hoca dendi mi ne olur? Hoca ve öğrencilerin yalancı olduğu, yalancı hoca, yalancı öğrenci. Hoca ve öğrencinin yalancı olduğu. Aynı şekilde yalancı doktor, yalancı hemşire dediğimiz zaman doktor ve hemşirenin yalan söylediği anlaşılır. Ancak hocalık, öğrencilik, doktorluk, hemşirelik, avukatlık, savcılık, yani sayın bunları, kavram ve olguları aynen durur. Avukat ama yalancı, savcı ama yalancı, hoca ama yalancı. Bu örneklerden yola çıkarak yalancı peygamber dendiği zaman yalan söyleyen peygamber şeklinde anlaşılmaz mı? Yalan söyleyen peygamber. Yani peygamber ama yalancı manası çıkar ortaya. Örnekleri çoğalttıkça konunun ne derece ciddiyetle ele alınması gerektiği daha iyi anlaşılır. Anlatılan ya da anlatılmak istenen konuya bakarsak, aslında peygamber olmadığı halde ben peygamberim diyen sahtekarı tanıtmak için bu kavram kullanılıyor. Bu yanlış kullanımı bırakıp doğru kavram olan sahtekar deyimini yerinde kullanmak lazım. Sahtekar deyimini ya da yalancı deyimini yerinde kullanmak lazım. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar. Böyle. Sahtekar peygamber değil. Yalancı peygamber değil. peygamberlik iddiasında bulunan yalancı. Bunu da buraya alalım bir kez daha. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar, iyi anlamak lazım. Ya da peygamberlik iddiasında bulunan yalancı ifadesi. Yani biz yalancı peygamber demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı. Sahtekar peygamber demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar. Şimdi efendim, böyle korkunç bir sahtekarlıkta bulunan ilk kişi, az önce ifade ettiğim gibi Ensedul Esvedul Ansi adı Yemen'den sahtekar. Onun bu davası ile devası, iddiası, kendisi de öldürüldüğü için 3-4 ay içinde yanıp söndü. Yemen'de işler tekrar rayına oturup görevli sahabiler de işlerinin başına döndüler. Hafsa annemiz radıyallahu anha tam rahatladık diyecekti ki yeni bir haber daha aldılar. Esved denen sahtekarı aratmayacak bir haberdi bu. Yemame sahibi Müseylim'e risalet iddiasında bulunmuştu. Ben de Yemame ve çevresine Allah'ın elçisi olarak görevlendirildim demiş ve etrafında da epey bir insan toplanmıştı. Müseylim'e adlı nasipsiz hain, biraz tanıtayım size. Aslında hicretin 10. yılında Beni Hanife temsilcileriyle beraber Medine'ye gelerek Peygamberimiz Aleyhisselam ile görüşüp Müslüman olduktan ve Yemame'ye döndükten sonra irtidat ederek, yani dinden dönerek peygamberlik iddiasında bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam daha önceden haber verdiği gibi ansi sahtekarı bertaraf edilmek, onu bertaraf etmek için çalışırken şimdi de araya Müseylime sahtekarı girmişti. Ansi denen sahtekar infaz edilirken Müseylime'ye farklı bir yöntem uygulandı. Şimdi konum böyle sahtekarlara karşı nasıl nebevi yöntemle mücadele edilir olmadığı için buraya fazla giremiyorum ama bunu da Hafsa annemizi paylaşıyorum diye atlayamam yani. Böyle bir hadise. Çünkü sonuçta Hafsa annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı ve hadiseleri onunla beraber yaşıyor diğer annelerimiz gibi. Peygamberimiz Aleyhisselam yazdırıp Amr bin Umeyye ile gönderdiği bir yazı ile Müseylime'yi tekrar İslam'a davet etti. Buna karşılık Müseylime de karşı bir yazı yazarak, şimdi nasıl bir deyim kullanayım? Karşı bir yazı yazarak Müseylime oldukça küstahça cevap veriyor. Şimdi ben bunu kaynaktan almıştım, şuraya kitabı da açayım. Hatta size onu da söyleyeyim, hangi kitaplardır bunlar? Zehebi'nin Megazisi, Diyarbakır'ın Tarihul Hamisi, Halebi'nin İnsanın Uyun. Daha çok var. Ben bunlardan örnek vereceğim. Aldığım not bu. Bakın ne diyor nasipsiz sahtekar. Allah'ın Resulü Müseylime'den, haşa, Allah'ın Resulü Muhammed'e aleyhissalatü vesselam, selam olsun sana. Bundan sonra ben derim ki, ben bu işte, yani peygamberlikte, seninle ortak oldum. Yerlerin yarısı bizimdir, yarısı da sizin. Fakat görüyorum ki, Kureyşiler aşırı giden, adalet gözetmeyen bir kavimdir. Benim gelip sana iman ettiğim gibi, şimdi sen de bana iman et. Küstaça değil mi yani? Benim gelip sana iman ettiğim gibi, şimdi sen de bana iman et. Yazıyı okutuyor Aleyhisselam. Resulullah Aleyhisselam. Bu nasipsiz yazıyı, mektubu getiren elçilere soruyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz ey elçiler? Siz bu konuda ne diyorsunuz? Cevabı nedir elçilerin? Biz de kabilemiz gibi Museylime Hazretlerine iman ile itaat ettik. Museylime de senin gibi Allah'ın Resulü'dür. Maşallah. Resulullah Aleyhisselam hasta halinde bile öylesine öfkelendi ki onu hiç böyle görmemişlerdi. Çünkü bunlar, bu tip iddialar Allah adına yalan söylemek, sahtekarlık yapmak. Bu küstah elçilere öfkeyle çıkıştı Aleyhisselam. Vallahi elçilerin öldürülmeyeceklerine dair hüküm olmasaydı ikinizin de boynunu vururdum. Ya böyle kısıyor Aleyhisselam. Hemen ardından Hazreti Ali'yi çağırıyor. Geliyor Hazreti Ali, yaz ey Ali diye emrettikten sonra şunları yazdırıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den yalancıların en yalancısı, çok yalancı Müseylime sahtekarına, Hakk'a tabi olan, Hakk'a uyanlara selam olsun. Bundan sonra bilsinler ki her yer Allah'ındır. O kullarından kimi dilerse onu ona varis kılar. Hemen buraya da şu ayeti kerimeyi alıyor. Akibet takva sahibi olanlarındır. Yani Allah'ın buyruklarını yerine getiren, yasaklarından da sakınanlarındır. Oysa ki sen, devam edeyim mektubuna, oysa ki sen yalancıların yalancısı, yani Müseylimetül Kezzab sahtekarısın. Normalde adı Müseylime, Kezzab çok yalan söyleyen, çok sahtekar demek. Bu ismi Resulullah veriyor ona. Müseylimetül Kezzab, Kezzab, Müseylimetül Kezzab, yalancıların yalancısı, çok sahtekar bir adam. Resulullah Aleyhisselam bu yazıyı Müseylime'ye Sa'ib bin Avvam ile gönderiyor. Ancak hasta olduğu için, yani hastalığı da biraz artmaya başlıyor kendisi. Yani onun üzerine belli ki bir ordu sevk edecek ama o an müsait değil. Reddiye'yi gönderiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı çok üzüp çok da öfkelendiren bu hadise hicretin 10. yılından sonra veda haccından dönüşünden yani hemen sonra yaşanmıştı. Hazreti Hafsa annemiz bu sahtekarların böyle piyasaya çıkıp nübüvvet iddiasında bulunmaları karşısında şaşkınlığını yenemiyor, bütün bunlara inanası gelmiyordu bir türlü. Resulullah Aleyhisselam'ın bunca yıldır tebligatı karşısında nasıl böyle bir şeye kalkışırlardı diye çok üzülüyor. Diğer taraftan da Resulullah Aleyhisselam'ın çok üzüldüğünü gördüğü için bir de o yönüyle üzülüyor. Ancak Müseylime'ye reddiye yapıldı. Ansi öldürüldü. Müseylime'ye reddiye yapıldı. Şimdi Ansi peygamberlik iddiasında bulundu. Etrafında bayağı kuvvet topladı. Birkaç şehri zapt etti. Kendisine iman etmeyenleri öldürüyor, mallarını yağmalıyor. Bunu yapıyordu, öldürüldü. Müseylime ise o da peygamberlik iddiasında bulundu. Bunu etrafına yaymaya çalışıyor. Çokça adam topladı. Fakat bilmiyorum, yapmadı, yaptı demiyorum. Çünkü hiçbir kaynakta okumadım. Kimse böyle bir şey yazmamış. Yani Müseylime kendisine iman etmeyenleri öldürüyor, mallarını yağmalıyor şeklinde bir rivayet yok. Muhtemelen tekrar yola gelsin, tevbe etsin diye Aleyhisselam ona bu yöntemi uygulamıştır. Elbette ki doğrusunu sadece Allah bilir. Celle Celaluhu. Evet efendim. Tabi aradan kısa bir zaman geçiyor. Yeni bir kapı açılıyor önümüze. Yeni bir sahneyle karşı karşıya kalıyoruz. Benim her annemizi anlatışta çok zorlandığım bir sahne de budur. Resulullah Aleyhisselam'ın vefat sahnesi efendim. mümkün mertebe özet geçmeye çalışacağım ama çünkü çokça anlattım bunu. Her annemizde anlatıyorum. Ama özet geçeceğim diye de efendim Hafsa annemizi de buradaki rolüyle beraber, duruşuyla beraber görmemezlikten edemeyiz. Değil mi efendim? Bütün annelerimizin olduğu gibi Hazreti Hafsa annemizin de gönlü, gözü, kulağı Meymune annemizin evindeydi. Gönlü, gözü, kulağı Meymune annemizin evindeydi. Resulullah Aleyhisselam orada olup hastalanmıştı çünkü. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı Safer ayının son günlerinde Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin evindeyken başlamıştı. Meymune annemizin evine geldiğinde hastalığı bir hayli artmıştı. Öyle ki burada bir hafta yatmak durumunda kaldı. Yani sürekli yaptığı gibi sevgili annelerimizin yanına sırayla gidemedi. Bir hafta boyunca Meymune annemizin yanında kaldı sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili annelerimizin hepsi seferber olmuşlardı. Sahabiler seferber olmuşlardı. Bütün herkes bir şeyler yapmak için çırpınıyordu. Resulullah Aleyhisselam hastalığından biraz iyileşme görünce hemen kalkıp ziyaretler yapıyordu. Bu da çok dikkat çekici ziyaret. Bugün Cennetül Baki diye bildiğimiz eski adıyla Bakiyul Garkat. Ben onu da kullanıyorum. Çünkü kaynaklarımızda, eski kaynaklarımızda Bakiyul Garkat diye geçer. Yani nedir? Cennetül Baki, Medine mezarlığı sahabilerin. Orada metfun bulunan Müslümanlar için dua ettiği gibi oraya gidiyor. Bir de Uhud'a gidiyor aleyhisselam. Çünkü hem Cennetül Baki'de yatan Müslümanlar için hem de Uhud şehitlerine dua ve istiğfar bizzat Cenab-ı Hak tarafından Resulullah aleyhisselama emredilmişti. Elbette ki bu onun şahsında, onun ümmeti olan hepimiz için geçerlidir. Yani mezarlıkları unutmayacağız. Resulullah Aleyhisselam önce Cennetül Baki dediğimiz Bakiyul Garkat'a gitti. Orada ashabına dualar etti. Onlar için istiğfar diledi. Sonra Uhud'a gitti. Uhud şehir için dua ve istiğfar etti. Resulullah Aleyhisselam. Şimdi Cennetül Baki yakın biliyorsunuz. Uhud yani 4-5 kilometre var yok işte. Estağfurullah o kadar değil. 1 kilometre ancak var. 4-5 değil o Kuba tarafı. Ama epey yol var yani. Hasta halle gidiyor aleyhisselam 63 yaşında bir insan. Yani Allah-u Teala Habibim dediği en sevdiğine ondan önce ya savaşta şehit oldular ya da evinde öldüler. Bunların kabirlerine gidip evden değil kabirlerine gidip orada ziyaret ederek onlar için dua etmesini ve onlar için tevbe istiğfar etmesini onlar adına Resulullah'a emretmişti. Biz kabirlerimizi bizden önce gidenleri ve bizim de gideceğimiz yeri ne kadar hatırlıyoruz bilmiyorum kıymetli dinleyenlerim. Bilemiyorum doğrusu. Evet efendim. Tekrar ifade edelim. Resulullah Aleyhisselam hasta halinde birkaç defa geçiyor da ben bakalım konu boyunca kaç kez tekrarlayacağım bugün bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Hasta halinde Cennetül Baki kabristanına gidiyor. Ta Uhud'a gidiyor. Uhud şehitlerine. Her iki kabristanda onlar için dua ediyor. Onlar için Allah'tan istiğfar ediyor. Mağfiret diliyor Cenab-ı Hak'tan. Biz de bizden önce gidenleri unutmayacağız. Aynı zamanda bizim de oraya gideceğimizi unutmayacağız. Hazreti Hafsa annemiz radıyallahu anha bu ziyaretler karşısında böyle ibretli dersler alıyor annemiz. Manzarayı görüyor, durumu görüyor. İşin ehemmiyetini aleyhisselam ashabına aslında her şeyi söylemiyor. Evinde de öyle aleyhisselam. Hanımlarına her şeyi söylemiyor. Yani her şeyi söylemiyor derken sürekli şunu yapın bunu yapmayın demiyor aleyhisselam. Denmez zaten bu. Kaldı ki annelerimiz de ashab-ı kiramda herhangi bir şey demeden yapmaları gerekeni zaten yapıyorlardı. İşte Hafsa annemiz burada iyi bir gözlemci olarak ve tabii onun hanımlarından birisi aynı zamanda yani en yakından hadisenin içinde olan bir isim. O zoraki yürüyor. Asta aleyhisselam. İşte gidiyor Cennetul Bakiye. Oradan gidiyor Uhud'a. Bunları görüyor ve en çok bu konuda Ayşe annemizin rivayetleri var ki onu sizlerle genişçe paylaşmıştım. Ama Hafsa annemizin de rivayetleri var. Ummu Seleme annemizin. Çok annemizin var böyle rivayetleri. Resulullah Aleyhisselam kabristana gidince ne yapardı? Onlara nasıl selam verirdi? Nasıl dua ederdi? Bunları en çok bu annelerimizden biliyoruz. Tabi sahabe-i kiram da rivayet ediyor ama en çok evin içinden biliyoruz. Yine Hafsa annemizin bize anlattığına göre Resulullah Aleyhisselam Uhud'dan dönüp mescide girerek minbere çıkıyor. Her zamanki gibi Yüce Allah'a hamdü sena ettikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi konuşuyor. Şimdi ciddi bir konuda yani böyle aramızdaki hasbihal demiyorum yani bir sohbet yapacağız, bir muhabbet edeceğiz. Yapmamız gereken ne? Önce Allah-u Teala'ya hamdü sena etmek, onun Resulüne salat selam getirmek. Bakın Aleyhisselam ne yapıyor? Ölülere ve dirilere veda ve dua eder gibi. Biz vedayı kaldıralım şimdi buradan. Yani ya Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bizleri de ölümü düşünen, oraya hazırlık yapan kullarından eylesin. Allah onları da bizi de affetsin diye söze başlamak çok güzel olur. Aleyhisselam bakınız ne buyuruyor. Ben sizin Havz-ı Kevser'e ilk erişeniniz olup sizi orada karşılayacağım. Bize konum atıyor aleyhisselam buraya gelin diye. Ben sizin Havz-ı Kevser'e ilk erişeniniz olup sizi orada karşılayacağım. Sizi bekliyorum diye aleyhisselam yani. Havzın genişliği Eyle ile Cuhve arasındaki mesafe gibidir. Yani çok geniş. Sizinle buluşma yerimiz Havz-ı Kevser'dir. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Ben şu anda onu görüyorum. Şu anda bana yerin hazineleri, yeryüzünün bütün anahtarları verildi. Sonra mübareğin sesi biraz değişerek bakınız ne buyuruyor. Vallahi ben sizin için benden sonra şirke düşersiniz diye korkmam. Yeminle söylüyor aleyhisselam. Vallahi ben sizin için benden sonra şirke düşersiniz diye korkmam. Fakat ben sizin için dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkarım. Çok dehşet bir uyarı değil mi? İbn-i Sa'd, Ahmet bin Hanbel, çok kişi rivayet ediyor bunu. Subhanallah. Allah'a sığınırız. Sizin için dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız. Birbirinizi öldürürsünüz. Ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkarım diyor peygamberler peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Subhanallah. Bu ne düşündürücü, bu ne dehşetli bir uyarı böyle. Ashab-ı kiram böyle bir sonuçtan korkup Allah'a sığındılar. Bütün annelerimiz ile beraber Hazreti Hafsa annemiz Subhanallah diyerek hepsi Allah'a sığındı. Biz de Allah'a sığınıyoruz. Böyle dehşet hitap eden. Resulullah Aleyhisselam bu uyarıcı hitabesinden sonra hasta olduğu halde böyle ziyaretleri birkaç defa daha tekrarladı. İlla ki aynı gün değil yani. Aralıklarla yapıyor bunları. Tabii her seferinde hastalığı ağır basınca gidip yatıyor yani. Bu hepimize olur bu yani. Hastalık ağır basınca ne yapıyor? Yatmak zorunda kalıyor. Bunca acılarına rağmen Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının hepsinin bir araya toplanmalarını istedi. Şimdi burada bir ders veriyor Aleyhisselam bize. Bu amaçla onların hepsini beraber yanına çağırdı. Kimse eksik olmasın, hepiniz gelin dedi. Onlarla kısa bir muhabbet ettikten sonra asıl konuya girmek için ilginç bir cümle kullandı. Hasta olduğu halde yani yatıyor artık. Ben yarın neredeyim? Yani sıra kimde? Diye sordu. Onlar da işte sıra kimdeyse onu söylüyorlar. Bu arada sevgili annelerimizin her biri özellikle de Sevde annemiz, Hafsa annemiz, Zeynep annemiz, aşağı yukarı hepsi Resulullah Aleyhisselam'ın Ayşe annemizin odasında hastalığını orada geçirmesini istediğini ve hanımlarından da muvafakat istediğini anladılar. Yani ben yarın neredeyim derken bana müsaade edin, beni götürün oraya der gibi anlamakla da yetinmeyerek Resulullah Aleyhisselam'ın arzu ettiği şeye razı olduklarını söylediler. İşte benim anlatmaya çalıştığım bu kıymetli dinleyenlere. Yani Aleyhisselam bir cümle kullanıyor. Hani bugün diyoruz ya lep demeden leblebiyi anlarız diye. Anlaşılması lazım. Her şey söylenmez ki yani. Bakın ne diyorlar. Ya Resulallah, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ayşe'nin yanında olmak istiyorsan bu sana helaldir. Biz buna muvafakat ederiz. Çünkü bizler ancak birer Müslüman kardeşleriyiz. Bu hususta kıskançlık etmeyiz. Bu hususta kıskançlık etmeyiz diyorlar. Aleyhisselam çok memnun kalıyor. Sizler benim böyle yapmamı bana helal ediyor musunuz? İnceler incesi bir hareket. İki cihan güneş. Sizler benim böyle yapmamı yani hastalığımı Ayşe'nin yanında geçirmemi bana helal ediyor musunuz? Annelerimizin hepsi evet ya Resulallah. Ancak biz bazen birçok şeye yakınımıza evet deriz. Aslında razı değiliz, memnun değiliz de onu kırmamak için katlanıveririz, tahammül ediveririz. Sabretmek, katlanmak, tahammül etmek, dayanmak başka bir şey. Belli etmemek üzüntüyü başka bir şey. Gönülden rıza göstermek başka bir şey. Annelerimiz asla iki yüzlü hareket etmemişlerdir. Hafsa annemiz bize diyor ki biz kendi aramızda bunları söylerken gönlümüzü ortaya koyduk. Zaten bizim içimizde başka bir duygu olsa dilimizle başka bir şey söylesek Cenab-ı Hak ona bunu bildirir diyor Hafsa annemiz. Bunda örnekleri çoktur. Evet ya Resulallah diyor. Biz hepimiz Müslüman kardeşleriyiz. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam hemen Ayşe annemizin odasına taşıyorlar. Sadece bu sahne bir derslik kadar çok güzel örnekleri var. Fakat bu sahnede Hafsa annemizin fazla yeri yok. Onun için geçiyorum oraya. Orada biraz daha düzelince, hadi gün kaç gün bilmiyoruz, düzelince kalkıp Baki kabristanına gidiyor yine. Sevgili ashabı için dua ve istiğfarda bulunuyor. Ancak henüz çok fazla iyi olmadığı için ayakta duramayacak kadar sarsılmaya başlıyor, eve zoraki dönebiliyor. Bu böyle birkaç defa daha sürüyor. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın ziyaretçileri hasta ziyareti için gelip gidiyorlar. Hafsa annemiz de efendim çokça ziyaretlerine gidiyor Peygamber Aleyhisselam'a. Bu genelde atlanan bir konu, aynı zamanda iyi anlaşılması lazım. Yani Ayşe annemizin yanında yatıyor Aleyhisselam. Her annemiz onu sıkça ziyarete gidiyor. Mümkün olduğunca yanında olmaya çalışıyor sevgili annelerimizin hepsi, kıymetli dinleyenler. Bu arada Resulullah Aleyhisselam ziyaretine gelen Hazreti Abbas amcasının oğlu Fadlı görüyor. Biraz ağır yalnız hastalığı o ara. Ona işaretle yanına çağırıyor. Hazreti Fadl yanına geliyor. Ey Fadl diyor. Şu sarığı başıma sar. Sarığı veriyor, yanındaki sarık var. Sıkıca sar başıma. Başı ağrıyor Aleyhisselam'ın. Sarığı sardırıyor. Sarığı sarınca yine diyor ki ona, tut elimden, kaldır beni. Kaldırıyor. Efendim bu arada Abbas amca da içeri geliyor. İkisi beraber tutarak, Resulullah öyle istiyor, beni mescide götürün diyor. Ashab-ı kiram toplanmış mescide. Resulullah hastalanmış, ağırlaşmış diye çok üzüntülü, ağlıyor çoğusu da. Resulullah'ın geldiğini gören sahabiler büyük bir sevinç dalgasıyla dalgalandılar. Minbere doğru götüren Hazreti Fadıl bin Abbas radıyallahu anhuma onun minbere çıkıp oturmasına da yardımcı oldu. Resulullah Aleyhisselam mübarek eliyle işaret ederek mescidi doldurmuş olan cemaati yakınına doğru çağırdı. Onu rahatsız edip yormamak için biraz uzakça duran sahabiler hemen kalkıp yanına doğru gelmeye başladılar. Şimdi her şey böyle birbirine bağlı, adab üstüne adab. Böyle başına çullanmıyorlar. Resulullah nefret nefes alsın, dağıt olsun diye. Aleyhisselam halka seslen, ey Fadıl halka seslen diyor. Yani iyice yaklaşsınlar. Resulullah böyle buyurunca Hazreti Fadıl da etraftaki Müslümanlara sesleniyor. Fadıl'ın sesini duyan içeridekiler iyice yaklaşıyor. İçeride olmayan o ona duyurarak mescid dolup taşıyor. Mescidi dolduran ashabına bakan Resulullah Aleyhisselam her zamanki gibi yine ilk önce kelime-i şehadet getirip Allah'a hamdü senada bulundu. Bakın burada da hasta haliyle ama muhakkak böyle giriş yapıyor. Sonra şöyle buyuruyor. Ey insanlar, ben size olan nimetinden dolayı o Allah'a hamd ederim ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Tekraren yine her zamanki gibi Allah'a hamdü senada bulundu. Ve yine her zaman yaptığı gibi Uhud şehitleriyle beraber bütün Müslümanlar için Allah'tan mağfiret diledi. Sonra da toplanmış olanlara ve ardından da gelenlere dönüp seslendi. Ey insanlar, yakınıma gelin, iyice yaklaşın. Yakınıma gelin, iyice yaklaşın. Bugünkü gibi öyle ses cihazları yok. O insanlar böyle iyi duysunlar diye. Sonradan mescide gelen sahabiler de ona doğru ilerleyip iyice yaklaştılar. bütün dikkatlerini ona verdiler. Bakın aleyhisselam burada ne buyuruyor? Ey insanlar! Bana haber verildiğine göre sizler Resulünüzün vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip ümmeti içinde temelli kalmış bir Resul var mıdır ki ben de içinize temelli kalayım? İyi bilin ki ben de Rabbime kavuşacağım. İyi bilin ki ben de Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Burada genel ifade var. Sizin hepinizin bize de söylüyor bunu. Birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Geç olacak şeyleri acele istemeniz size bir şey sağlamaz. Yüce Allah hiç kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Aldatmaya kalkanı da zararlı çıkarır. Böyle deyince Hafsa annemiz, diğer anneler içeriden, odalardan, ashab-ı kiram mescitten hıçkırıyorlar. Böyle bir felaketten Allah'a sığınırız. Böyle bir felaketten Allah'a sığınırız diyorlar. Resulullah aleyhisselam hasta haliyle. Bakın neler söylüyor kıymetli dinleyenlerim. Aman aman uyarıya dikkat edin. Uyarıya dikkat edin. Hiçbir Resul arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemiştir. Ben de sizin içinizde Ensar'ı bıraktım. Medineli Müslümanlar. Allah'tan sakınmanızı ve onlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Bilin ki ve bilirsiniz ki onlar mallarını sizinle bölüştüler. Bunu da muhacirlere söylüyor. Size darlıkta da bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Onların hakkını iyi tanıyın. Çünkü onlar sizden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş ve siz muhacirlere iyilik etmiş olan kimselerdir. Onlar meyvelerini, mahsullerini, her şeylerini sizinle bölüşmediler mi? Onlar size yurtlarında yer vermediler mi? Kendileri muhtaç oldukları halde size kendilerini tercih etmediler mi? Ey muhacirler cemaati! Ensara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. Onlar üzerlerine aldıkları yardım vazifesini tamamıyla yerine getirmişlerdir. Kendilerine ancak mükafat verilmesi kalmıştır. Sizden Muhammed ümmetinden aleyhissalatu vesselam her kim bir iş başına geçer de bir kimseye zarar veya yarar vermeye gücü yetecek hale gelirse Ensardan iyilik edenlerin iyiliğini kabul etsin, kötülük edenlerin de kötülüğünü affetsin. Bunu Resulullah söylüyor. Ashabımla uğraşmayın diyor. Onların iyiliklerine iyilik edin, kötülüklerine de vazgeçin. Ashab-ı kiram cemaat hışkıra hışkıra Semi'ne ve ta'na ya Resulallah. Ne demek? İşittik ve itaat ettik ya Resulallah. Ensar kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Bizim baş tacımızdır diyor sahabe-i kiram. İyi bilin ki aleyhisselam devam ediyor. ben sizden önce gidecek, sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat edin. Dikkat edin. Sizinle buluşma yerimiz Havzu Kevser başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar, günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğu zaman yöneticileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zaman onları yönetenler de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte Havzu Kevser üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden ona bakıyorum. Ashab-ı kiram hışkırıyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir, en iyi görendir diye. Hafsa annemiz bütün bunları diğer annelerimizle beraber gözü dolu, gönlü dolu dinliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın veda ettiğini anlıyor tabii. Veda ettiğini anlıyor. Resulullah Aleyhisselam hasta halinde bile o gün için orada ashabı, o günden bugüne bütün ümmetine bu mesajı veriyor. Yani kaç defa bakın konum atıyor bize. Havzu Kevser deyip duruyor. Yani oraya gideceğiz. Resulullah Aleyhisselam ile buluşacağız. Cenab-ı Hak onun yüzüne bakacak güzel ameller işlemeyi bize nasip eylesin diyelim. Ve bugün noktayı burada koyarak haftaya inşallah kaldığımız yerden konuyu sürdürmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.